Ayrım 16 Havaalanı Arthur Haley Sayfa 174 Kate Bakersfield kapının eşiğine varır varmaz yokluğunda işlerin hızlandığını anladı. Dönüş saatini deftere kaydettikten sonra gözlerinin salonun alacakarandığına alışma süresini hesaba katıp George Wallace'ın ardına geçti. George belli belirsiz bir hay sesi çıkarmış, havadaki uçaklara gereken bilgileri vermeye devam ediyordu. 30 ya da 40 saniye sonra durumu iyice kavrar kavramaz Kate onun yerini alacaktı. Şimdilik dikkatle ekranı gözden geçiriyor, kimliklerini belirleyen renkli etiketleriyle birlikte yer değiştiren hareket halindeki renkli noktaları kaydediyordu. Birden etiketsiz bir yankı fark etti. Kuşkuyla George'un üzerine eğildi sert bir ses. ''Beach Bonanza, 403'ün yanındaki şey ne?'' diye sordu. Havadaki attığı ilk taklayı tamamlayan Teğmen Neil 5000 metre yüksekliğe çıkmıştı yeniden. Yine Frederick kontluğunun üstünde ama biraz daha güneyde bulunuyordu. Bir dakika sonra ikinci bir takla atmak üzere inişe geçti. George Wallace olduğu yerde sıçramıştı. Ne diye sordu büyük bir telaşla ekrana göz gezdirdi tanrım. Kate arkadaşının kulaklıklarını çekip alıyordu. Bir omuz vuruşuyla Wallace'ı itip yerine geçti, frekans kolunu indirdi, bağlantı kurmasını sağlayan düğmeye bastı. Washington merkezinden Beach Bonanza 403'e, solunuzda kimliği belli olmayan bir uçak var, hemen sağa çekilin. T-33 jet uçağı inişinin en alçak noktasına varmıştı. Teğmen Neil son hızla dikine yükselmek için kolu çekti. Tam üzerinde Irving Redfern ile ailesini taşıyan küçük Beach Bonanza uçağı rahat rahat V-44 uçuş koridorunu izliyordu. Kontrol salonunda Kate Bakersfield ile George Wallace kaçınılmaz şekilde birbirine yaklaşan iki yankıya gözlerini dikmiş soluklarını tutuyorlardı. Kulaklıklarda parazitlerin meydana getirdiği kısa kesinti oldu sonra bir ses duyuldu. Washington merkezi burası Beach. Ses birden kesildi. Irving Redfern'in işi danışman mühendislikti. Çok da iyi bir amatör pilottu. Ne yazık ki meslekten yetişme bir pilotun özellikleri onda yoktu. Bir yolcu uçağı pilotu Washington merkezinden gelen haberi alır almaz uçağını hemen sağa kaydırıverirdi. Denetimcinin korkulu sesini fark eder sorunu çözümlemek ya da bir takım soruların cevabını aramakla vakit kaybetmezdi. Bir yolcu uçağı pilotu yapacağı manevranın önemsiz sonuçlarını düşünmez, merkezden gelen emir gereğince kendini yalnız tehlikeden kurtarmaya verirdi. Ardında yolcuların oturduğu yerde bazı kişiler kaynar kahvelerini döker, tabaklarını düşürebilirlerdi. Belki hafif yaralananlar bile olurdu. Sonradan şikayetlerle karşılaşılır, özür dilemek de gerekebilirdi. Bazı kötü niyetli kişiler soruşturma açılmasını ister, bunu başarırlardı da. Ama talihin biraz yoluna gitmesi şartıyla ölen olmazdı. Pilotun çabucak harekete geçmesi uçağı kurtarırdı. O sırada böyle bir davranış herhalde Redfern ailesini kurtaracaktı. Yetiştirilişi ve tecrübesi gereği yolcu uçağı pilotunun refleksleri çabuk ve sağlamdı. Irving Redfern ne böyle bir hazırlıktan geçmişti ne de meslekten yetişme pilotun tecrübesi vardı onda. Düzenli, bilimsel kafalı harekete geçmeden önce düşünen, yürürlükteki kurallara saygı gösteren bir adamdı. İlk işi haberi aldığını bildirmek oldu. Böylece 2-3 saniye kaybetti. Kendini kurtarmasını sağlayacak 2-3 saniyeyi. Hızla yukarı fırlayan T-33 askeri uçağı soldan Beach Bonanza'ya çarptı. Küçük gezi uçağının kanadını kökünden kopardı. Ölümcül bir yara alan T-33 uçağı da burnu iyice parçalana dek kısa süre yükselmeye devam etti. Sersemleyen, aptallaşan, çarptığı uçağı bir an görebilen Teğmen Neil oturduğu yerden havaya fırlamasını sağlayan düğmeye bastı. 1000 metre aşağıda parçalanan Beechcraft uçağı döne döne bulutlardan kefenine doğru düşüyordu. Elleri titreyen Kate hala bağlantı kurmaya çalışmaktaydı. Washington merkezinden Beach Bonanza NC 403'e beni duyuyor musunuz? Yanında sapsarı kesilen George Wallace ses çıkarmadan dua ediyordu. Dehşete kapılan iki adam ekran üzerinde yankıların iyice birbirine sokulduğunu, birden tek ışıklı leke halini alıp genişlediğini, sonra kaybolduğunu gördüler. Önemli bir şey olduğunu sezen Perry Yount'u yanlarına koştu. Ne oluyor? Ağzı kupkuru kesilen Kate, bir çatışma oldu sanırım dedi. Hemen ardından kabus başladı. Salondaki adamların hayat boyu unutamayacağı karma karışık sesler duyuldu. Yere düşmekte olan Beach Bonanza uçağını yöneten Irving Redfern belki istemeyerek, belki de en son ve umutsuz bir hareketle mikrofonunun düğmesine basmıştı. Radyo hala işliyordu. Kate'in Beach Bonanza uçağıyla bağlantıyı kurduğu sıra güçlü bir hoparlöre bağladığı ses kontrol salonunu dolduruyordu. Önce birkaç çatırtı duyuldu, hemen ardından da çılgınca haykırışlar. Denetimciler dönüp bakıyor, yüzler sararıyordu. George Wallace hıçkırıyordu. Birkaç bölüm şefi koşarak yaklaşmaktaydı. Birden deliye dönmüş, dehşet içinde yalvaran bir ses bütün çığlıkları bastırdı. O an sözcükler pek anlaşılmıyordu. Ancak sonradan ses alma aracında defalarca dinlendiğinde neler söylediği kestirilebildi. Sesin 9 yaşındaki Valerie Redfern'e ait olduğu anlaşıldı. ''Anne, baba, bir şey yapın, ölmek istemiyorum. Minik İsa'cığım benim, hep uslu durdum, yalvarırım, istemiyorum.'' Solunda hoparlörden gelen ses kesildi. Beach Bonanza uçağı Maryland eyaletinin Lisbon köyü yakınında parçalandı. Yere değer değmez uçak kalıntısı alev aldı, tanınmayacak ölçüde yanan dört gövde aynı çukura gömüldü. Paraşütü açılan Teğmen Neil sağ salim 8 kilometre öteye kondu. Olaya adı karışan George Wallace, Perry Yount ve Kate Bakersfield soruşturma sonuçları alınana kadar görevden uzaklaştırıldılar. Stajyer George Wallace ucuz kurtuldu. Soruşturma kurulu kaza günü henüz radar denetimciliğine atanmadığından hiçbir suçu olmadığına karar verdi. Yine de işine son verildi ve hava trafik görevlisi olarak çalışması yasaklandı. Bölüm şefi olarak soruşturma kurulu karşısına çıkan genç zenci Perry Yount kazanın baş sorumlusu sayıldı. Günler ve haftalar boyu ses şeritlerini dinledikten, maddi delilleri inceledikten, Yount'un birkaç saniye içinde almak zorunda kaldığı kararları didik didik ettikten sonra soruşturma kurulu kesin bir sonuca vardı. Northwest'in Boeing 727 uçağına öncelikle iniş sağlamak için daha az uğraşması, Kate Bakersfield'in yokluğunda George Wallace'ı çok daha sık denetlemesi gerekliydi. Kurul iki ekranı birden denetlemek zorunda olduğunu dikkate almadı. Oysa Yount kadar iyi yürekli olmayan biri iki ekranın denetimini birden kabul etmezdi. Yount'a bir ihtar verildi, üstelik kıdemi indirildi. Kate Bakersfield'a gelince soruşturma kurulu onu hepten suçsuz buldu. Kurul Bakersfield'ın salondan ayrılmak için izin istediğini, çıkış ve giriş saatlerini deftere kaydetmekle yönetmeliği harfiyen uyduğunu özellikle belirtiyordu. Üstelik geri döner dönmez uçakların havada çarpışabileceklerini anlamış ve bunu önlemeye çalışmıştı. Çabası başarıyla sonuçlanmadığı halde soruşturma kurulu hemen harekete geçtiğinden ötürü onu kutlamayı ödev biliyordu. Soruşturmanın başında kimse Kate'in dışarıda ne kadar kaldığını önemsememişti. Sonra tartışmalar sonuca yaklaştığında Kate Perry Yount'un durumunun kötüye gittiğini gördü. Sorunu kendiliğinden ortaya atmaya ve sorumluluğun büyük bir bölümünü yüklenmeye çalıştı. Kurul bu çabasını çok iyi karşıladı, yalnız davranışını dostça bir hareket olarak nitelediğini belirtti. Kate'in yaptığı açıklamaların anlamı ortaya çıktığında başkan sözünü kesti. Söyledikleri soruşturma kurulu raporunda bile yer almayacaktı. Hava kuvvetlerinin açtığı bir diğer soruşturma Teğmen Neil'ı iki yönden dikkatsiz buldu. Bir kere Middletown askeri üstünce kendisine gösterilen kesimden uzaklaşmamalıydı. V-44 uçuş koridoruna kadar sürüklenmekle hata etmişti. Yine de kaza sırasında bulunduğu yeri kesinlikle anlamak mümkün olmadığından soruşturmacılar salıverilmesine karar verdiler. Teğmen yıl hafta içinde araba satmaya, hafta sonunda da uçak kullanmaya devam edecekti. Soruşturma kurulunun kararı açıklandığında Perry Yunt yıkıldı. Büyük bir sinir çöküntüsü geçirip akıl hastanesine kaldırıldı. İyileşmek üzereyken postadan adına yollanmış bir bildiri çıktı. Pek çok şeye, bu arada zencilere bir takım hakların verilmesine karşı çıkan ve merkezi Kaliforniya'da bulunan bir aşırı sağcı kuruluşun bildirisiydi bu. İçinde uçak kazasından söz ediliyordu. Kışkırtıcı, iğrenç, Perry Yunt'u yeteneksiz ve dalgın bir alçak, görevinin bilincine varamayan, Redfern ailesinin korkunç ölümü karşısında kayıtsız kalan biri olarak gösteriyordu. Bildirisinin yazarına göre bu kaza zencilere başaramayacakları önemli görevler veren gözü yaşlı liberaller için bir uyarı olmalıydı. Hava trafik merkezlerinde bu türden yeni bir kaza olmaması için temizliğe girişmek ve görevli zencileri atmak gerekiyordu. Sağlık durumu iyiyken Perry Yunt gibi aklı başında biri bu bildiriye gereken değeri verirdi. İğrenç çöp tenekesinden başka yere layık olamayacak bir paçavra. Ama o sıra içinde bulunduğu durumdan ötürü hastalığı nüksedecek kadar sarsıldı. Maliye Bakanlığı müfettişlerinden biri hastane masraflarını ödemekten kaçınmasaydı, Yunt belki hayat boyu çıkamazdı akıl hastanesinden. Devlet hazinesinin bu bekçisine göre hastanın rahatsızlığı devlet hizmetinde çalıştığı sıra içinde bulunduğu çalışma koşullarından ileri gelmemişti. Dolayısıyla Yunt hastaneden ayrılmak zorunda kaldı. Hava trafik merkezinde iş bulamadı. Kate Bakersfield'ın son duyduğuna bakılırsa Baltimore batakhanelerinden birinde çalışıyordu. Söylenenlere göre kendisini içkiye vermişti. George Wallace ise bütün gözden kayboldu. Bazı söylentilere göre yine gönüllü olarak orduya katılmıştı. Ama hava kuvvetlerine değil, piyadeye. Durmadan da askeri polisle başı belaya giriyordu. Hep kavga çıkarıyor, bu kavgalar sırasında bol bol dayak yemeye bakıyordu. Sanki vicdanının sesini susturmak için bu yolu seçmişti. Kate Bakersfield için de hayat eskisi gibi geçiyordu sanki. Daha doğrusu bir süre eskisi gibi geçti, soruşturma bittiğinde aynı kıdemle eski görevine dönmüştü. Leesburg merkezinde çalışmaya başladığında meslektaşlarının kendisini iyi karşıladıklarını gördü ve olayın kendi başlarından da geçebileceğini düşünüyorlardı. Salondan uzak kaldığı süreyi dikkate almayan soruşturma kurulunun tutumu Kate'in gözünü açmış, kaza günü tuvalette fazla kaldığını kimseye, karısı Natalia bile söylememişti. Yine de bu olay hatırından hiç çıkmıyordu. Natalie anlayışlı ve her zamanki gibi sevgi dolu davranıyordu. Kazanın Kate'de iz bıraktığını, kendini toplaması için zaman geçmesi gerektiğini biliyor, kocasının durumuna ayak uyduruyordu. Konuşmak istediğinde neşeli görünüyor, kabuğuna çekilir gibi olduğunda susuyordu. Kate bunun farkındaydı ve karısına büyük şükran duyuyordu. Saplantıdan kurtulup ağır ağır hayata dönüşü önemli bir engele çarpmasa belki Natalie Kate'e dengesini kazandırabilirdi. Bir radar denetimcisinin uykuya herkesten çok ihtiyacı vardı. Oysa kazadan beri Kate çok kötü uyuyordu. Gözünü kırpmadığı geceler vardı. Uyuyabildiği zamanlar bile sürüyle kabus görüyordu. Daha doğrusu bir tek kabus radar kontrol salonundaki görüntünün yeniden canlanışı. Ekran üzerinde birleşen iki yankı, kendi umutsuz mesajı çığlıklar, küçük Valerie Redfern'in yalvaran sesi. Ara sıra düşünde bazı değişiklikler görülüyordu. Uyarıda bulunmak üzere George Wallace'ın elinden mikrofonu kapmaya çalıştığı, kazayı bir an önce önlemesi gerektiğini kafasından geçirdiği sıra donup kalıyordu. Ya da mikrofonu kaptığı halde ses telleri işlemez oluyordu. Her iki durumda da kabus aynı şekilde sonuçlanıyordu. Soruşturma sırasında defalarca dinlediği, düşmek üzere bulunan uçağın son mesajıydı. Uykudan çekinir, korkunç olayı hatırlamamak için uyumamaya çalışır olmuştu. Gecenin yalnızlığı içinde derin bir uykuya dalan Natalie'nin yanı başında geçirdiği böyle anlarda vicdanı tuvalette kalmakla çaldığı boşuna harcadığı dakikaları ona hatırlatırdı. Sersemce kendi kendine acımak, boş yere vakit geçirmekle harcadığı hayati dakikaları. Diğerlerinin aklına gelmese bile Kate aslında kaza sorumlusunun kendisi olduğunu biliyordu. Perry Hunt değil. Dostu olan, kendisine güvenen, mümkün olduğu kadar kısa sürede işinin başına döneceğine inanan Perry Hunt. Oysa Kate gecikmişti. Kendi kendini aldatmanın gereği yoktu hiç. Güvenen dostunu yüzüstü bırakmıştı. Sonuçta da kendi yerine Perry mahkum edilmişti. Perry Hunt, herkesin yüklendiği adam. Üstelik Perry ağır bir darbe yemesine rağmen yaşıyordu. Redfern ailesi ölmüştü. Tecrübesiz bir stajyeri gerektiğinden ağır sorumluluklarla baş başa bırakıp güneşte yan geldiği için 4 kişi bir anda ölüp gitmişti. Bu noktada en ufak kuşkuya yer yoktu. Kate kontrol odasına daha çabuk dönse, T-33'ün yankısını gezi uçağına iyice yaklaşmadan çok önce fark edecekti. Bunun kanıtı döner dönmez yankıyı görebilmesiydi. Ne yazık ki harekete geçemeyecek kadar geç kalmıştı. Redfern'leri hiç tanımamıştı ama öldükleri günün anısı Kate'e güpegündüz bile işkence ediyordu. Güçlü yaşama sevinci içindeki iki oğlan çocuğunun görünüşü sık sık ona bir serzeniş gibi geliyordu. Yaşaması bile bir suçlamaydı sanki. Kısa sürede uykusuz geçen geceler bitmek tükenmek bilmeyen saplantılar işini etkilemeye başladı. Tepki göstermekte gitgide gecikiyor, karar vermekte güçlük çekiyordu. Kaç kere çarşafa dolandı, birini yardıma çağırmak zorunda kaldı. Her keresinde de iş işten geçtikten sonra şefinin kendisini yakından gözlediğini ve ipin ucunu kaçırmasını beklediğini fark etti. Büyük patron işe karıştı. Kate'i görünürde sudan dostça konuşmalar yapmaya davet etti. Ama bu çabalar da boşa gitti. Bir süre sonra kendi rızası ve çevre değişikliğinin iyi geleceği umuduyla Kate'i Lincoln International Kontrol Kulesi'ne naklettiler. Yönetmelik bir kerecik olsun insanlık göstermişti. Lincoln'da Kate alan genel müdürlüğünü yapan ağabeyi Mel'le birlikte olacaktı. Belki Mel Bakersfield'ın Kate üzerinde rahatlatıcı etkisi görülürdü. Bu görüş de başarısız sonuç verdi. Kate'in içini kemiren suçluluk duygusu kabusları ve uykusuz geceleriyle olduğu gibi devam ediyordu. Artık anlayışlı bir doktorun verdiği uyku ilaçlarıyla uyuyabiliyordu ancak. Kardeşinin günden güne çözüldüğünü gören Mel ısrarla bir ruh doktoruna gitmesini öğütlüyordu. Kate bunu reddetti. Görüşü çok basitti. Suçluluğu gerçek, tartışılmaz. Ne tanrı ne de ruh doktorlarının numaralarıyla silinemeyecek bir şey olduktan sonra suçluluk kompleksini ortaya çıkaracak bir tedavinin ne gereği vardı? Böylece bariz bir hüzünün içine gitgide daha fazla gömülüyordu. Öyle ki yakın zamana kadar sabırlı davranan Natalie bile isyan etti. Nefreti gerçekten hayatımızın sonuna kadar taşımak zorunda mıyız? Gülmeye, eğlenmeye hiç hakkımız olmayacak mı? Bu yolda devam etmek istiyorsan seni uyarıyorum. Benim böyle bir şeye hiç niyetim yok. Oğullarımızın da aynı hava içinde büyümelerini kabul etmeyeceğim. Kate cevap vermeyince Natalie devam etti. Sana kaç kere söyledim. Hayatımız, yuvamız, çocuklarımız senin işinden çok daha önemlidir. İşine daha fazla katlanamayacaksan en kısa sürede değiştirmen gerekir. Biliyorum eline daha az para geçecek, emeklilik hakkını yitireceksin. Ama dünyada yalnız bunlar yok ki. Kemerleri sıkmak zorunda kalırsak gereğini düşünecek her türlü yoksunluğu kabul edeceğim. Yakınmayacağım da. Daha doğrusu fazla yakınmayacağım. Çünkü her şey şu sıra sürdüğümüz hayattan yeğdir. Hıçkırıklarının önüne geçmek için bir an sustu. Ama seni uyarıyorum Kate, tükendim artık. Diretirsen yoluna tek başına devam etmek zorunda kalabilirsin. Natalie ortak yaşantıları boyunca ilk ve son kez ayrılık olanağını hatırlatıyordu ve yine ilk kez o an Kate kendini öldürmeyi düşünmüştü. Bu düşünce kafasına yerleşecek ve sonunda kesin bir karar haline alacaktı. Odanın kapısı açıldı, bir el elektrik düğmesine dokundu, ışık yandı. Ani ışık altında gözlerini kırpıştıran Kate, yine kendini Lincoln International'ın kontrol kulesinde buldu. İçeri giren arkadaşının meraklı bakışları altında elini bile sürmediği sandviçleri yeniden sardı, dolabını kapadı ve koridora çıktı. Kontrol odasına dönerken tuttuğu otel odasının anahtarının cebinde olup olmadığına baktı. Kısa süre sonra işine yarayacak olan anahtarın... 16. ayrımın sonu. Sayfa 184.